Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı Kârilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Kureyş suresini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله العلي
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Hiç değilse kendilerini Kureyş'i bir araya getirip anlaştırdığı, yaz ve kış yolculuğunda onları güvenliğe kavuşturduğu ya da başkalarıyla ısındırıp yakınlaştırdığı için şu evin Rabbine kulluk etsinler ki O, kendilerini açlıktan kurtarıp doyuran, ve onları korkudan güvenliğe kavuşturandır. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca sabah yayınlarımızı İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Gençlik Cevheri.
Değerli dinleyiciler, Gençlik Cevheri başlıklı dizi sohbetimizin bir başka bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz. Bugünkü sohbetimizde gençlerle maneviyat ilişkilerinden bahsetmek istiyoruz.
Günümüz dünyasında yaşanan zorlukları ve karmaşıklıkları her geçen gün daha da arttığı bir sırada gençlerin maneviyata ve dine yönelik ihtiyaçları daha da ciddi bir şekilde hissediliyor. Eğer bu ihtiyaçlara doğru ve mantıklı biçimde karşılık verilirse genç insanın kemal ve saadet zirvelerine doğru ilerlemesine yardımcı olur. Oysa günümüzde bu ihtiyaca doğru ve mantıklı karşılık verilmediği için başta genç kuşakta olmak üzere ailelerde birçok sıkıntıya şahit olmaktayız. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei bu konuda şöyle diyor. Birçok ülkede gençlerin usandığına, intihar girişimleri arttığına, ailelerin çöküşüne ve gençlerin avare ve şaşkın olmasına şahit olmamasının sebebi maneviyat eksikliğidir. İnsan için maneviyat ruhi bir gıda ve beslenmedir. Bu yüzden gençlik çağında manevi eğilimler yaşamın başka evrelerine kıyasla daha fazla. Bunun sırrını ise gençlerin pak ve duru fıtratında aramak gerekir.
Geçenlerde gelecek asırda eğitim ve öğretim için yeni planlar ve programlar hazırlamak isteyen UNESCO'dan bir grup uzman, çağdaş genç kuşağın en büyük sorununu gençlerin şiddetle içten boşalmaları şeklinde açıkladı. Söz konusu uzman grubun bu sorunu çözmek için önerdiği öneri ise genç kuşağın yaşamından yeniden ahlaki değerleri egemen kılmaktı. Sonuçta gençlerin en önemli meselelerinden biri ahlaki ilkeleri gözetlemek ve gerçekte maneviyata önem vermektir. Gençlerin maneviyata önem vermesi ve dini eğilimlere yönelmeleri bazen gelecekten korku ve diğer birçok sorunu kendiliğinden bertaraf eder. Yaşamında iman ve maneviyata önem veren her insan güçlü bir dayanaktan yararlanır ve bu güç ona yaşamın engebeli ve dönemeçli yolunu geride bırakmasında yardımcı olur.
Gerçekte genç insanın cismi ve ruhi gücü ve hazırlığı ve aydın bir gelecek inşa etmek için sahipleri onu esas hedefine ulaştırabilecek değerli bir yol harçlığı gerektirir ve bu da Allah ile üns ve onun emirlerine yerine getirerek elde edilen maneviyattır. Bu yüzden maneviyatı geliştirmek ve manevi işlere yönelmek gençleri saadet ve mutluluğa ulaştırabilir. Maneviyat eğilim gençlere ve ergenlere süsleyen bir ziynettir ve yeni kuşak her çağda dünyayı ıslah etmek ve adaleti yaygınlaştırmak ister.
İbadet, insanın ruhi ve manevi açıdan gelişmesinde önemli etkenlerden biridir. İbadet etmek ve Allah-u Teala'yı anmak, insan ruhunu huzura kavuşturur ve mutluluk duygusuna vesile olur. İbadet, ancak insan varlık âleminin en üstün varlığı, kemalin sonsuzluğu ve her şeyin başlangıcı olan Allah-u Teala ile has ve derin irtibat kurması ve aralarında hiçbir hicap perdesi olmaksızın onu yaratan Rabbi ile dertleşebildiği takdirde daha da güzel olur. Bu değerle muhabbeti yüce Allah kullarına inayet etmiş ve bu arada gençlere daha fazla önem vermiştir. İbadet kemale erme yoludur. Gençlik çağında bu yolu adım atan insan daha rahat ve daha ihlaslı bir şekilde kemal merhalelerini aşabilir. Gençler pak ve halis ruhları sayesinde mabut ile irtibat yoluna girdiklerinde Allah-u Teala da onların varlığı ile övünür ve onlara yardımcı olur.
İslam peygamberi şöyle buyurur. Allah-u Teala ibadet eden genci görünce meleklerin yanında o gençle övünür ve şöyle buyurur. Benim kuluma bakın ki şehveti benim hatırım için bırakmıştır. Allah Resulü bir başka yerde de şöyle buyurur: Allah-u Teala gençliğini ilahi itaat yolunda sarf eden gençleri sever. İran İslam İnkılabı öncüsü ve İslam Cumhuriyeti Nizamı'nın kurucusu rahmetli İmam Hümeyni gençlere takdir ederek onlara gençlik çağında nefsini terbiye etmeye ve arındırmaya davet ederek şöyle buyurur: Siz gençler şimdiden cihad-ı ekbere başlayın ve gücünüzü kaybetmeyi beklemeyin. Gençlik çağında ıslah olmayı yaşlılık dönemine bırakmayın. İnsan gençlik gücüne sahip olduğu sürece, gençliğin narin ruhu var olduğu sürece, içinde fesat gökleri az olduğu sürece kendini ıslah edebilir. Siz gençler daha iyi nefsinizi yetiştirebilirsiniz. Siz melekuta daha yakınsınız.
Maneviyatı önemseyen genç, nefsin selametini ve sapkınlıklardan uzak durmayı yaşamının temel ilkelerinden biri olarak algılar ve dini tavsiyelere uyarak içgüdülerine doğru biçimde karşılık vermeye çalışır. Böyle bir genç, doğal olarak her türlü haylazlıktan ve sapkınlıktan ve kötü ilişkilerden kaçınır. Bu genç kendini yaşamın güncelliğine kaptırmaz ve cinsel zararlardan korumanın tek yolunu iffet ve ardından izdivaç olarak bilir. Bu yüzden maneviyatın genç insan üzerindeki en temel etkilerinden biri gencin aile ocağını kurmak için çaba harcamasıdır. Bu durumda maneviyatlı genç yalnızlık veya sorumsuzluk gibi duyguları telafi eder ve kemale ermek için daha büyük bir özgüvende huzur zor içinde adım atar.
Bazı psikologlara göre maneviyat aleyhinde yürütülen olumsuz propagandalar genç insanın tapma ruhu ve paklık ve fazilette olmaya yönelik iş eylemiyle bağdaşmaz ve sonuçta din ve maneviyat genç insan için hiçbir kısıtlama oluşturmadığı gibi ona bir nevi özgüven ve huzur duygusu kazandırır ve İmam Ali Aleyhisselam'ın da tabiriyle din dokunulmazlığı kazandırır. Bu bağlamda her yıl mübarek Ramazan ayı geldiğinde özellikle gençler arasında başta olmak üzere toplumda sosyal suç oranının önemli ölçüde azaldığına şahit olmaktayız. Bu sosyal ıslahın köklerini toplumun bireyleri arasında maneviyata yönelik eğilimde ve maneviyatın toplum üzerindeki egemenliğinde aramak gerekir. Bu büyük manevi çözüm yolu beşeri ve İslami diğer sorunların çözümünde yol gösterici olabilir. Öyle ki dini ve ruhani meseleleri doğru bir biçimde öğretmek ve beyan etmekte her türlü kötülük ve çirkinlikle mücadele edilebilir. Allah'ı anmak ve onun katına yakınlaşmaya çalışmak genç insanın tüm ruhunu ve gönlünü saran bir programdır. Manevi lezzetin tadına varan genç, bu tadı uyuşturucu madde, sağlıksız eğlence veya sanayileşmiş toplumlarda günümüz gencini tehdit eden diğer hiçbir türlü geçici ve yüzeysel zevkle değiştirmek istemez.
Her insanın yaşamın en zorlu anlarında sorunlara katlanmasını kolaylaştıracak güvenli bir sığınağa ihtiyaç duyduğu gerçeği inkar edilemez. Fani dünyada zevklerin geçici olması ve kalıcı olmaması insanlarda yaşama yönelik karamsarlığı ve umutsuzluğu tetikler. Aslında sorunu olmayan bir tek insan bile yoktur. Allah-u Teala kendi keremi ve lütfu ile Kur'an-ı Kerim'e kim ona iman ederse kalbini hidayete erdireceğine ve içinde bulunduğu sıkıntı çıkmazından kurtarmaya söz vermiştir. Nitekim Takabun suresinin 11. ayetinde şöyle okumaktayız: Allah'ın izni olmaksızın hiçbir musibet isabet etmez. Kim Allah'a inanırsa Allah onun kalbini doğruya götürür. Allah her şeyi bilendir.
Yüce Allah'ın hidayeti insana bu alemde elde ettiği şeylerden aşırı derecede mutlu olmama ve başına gelen musibetlere de aşırı derecede üzülmeme psikolojisi kazandırır. Nitekim Hadid suresinin 22 ve 23. ayetlerinde şöyle okumaktayız: Yeryüzünde vuku bulan ve sizin başınıza gelen herhangi bir musibet yoktur ki biz onu yaratmadan önce bir kitapta yazılmış olmasın. Şüphesiz bu Allah'a göre kolaydır. Allah bunu elinizden çıkana üzülmeyesiniz ve Allah'ın size verdiği nimetlerle şımarmayasınız diye açıklamaktadır. Çünkü Allah kendine beğenip böbürlenen kimseleri sevmez. Muhterem dinleyiciler, Tahran Radyosu'ndan sizlerle birlikteyiz.
Tahran Radyosu.
Allah'a ve ilahi takdire iman eden insan, yaşamı Allah-u Teala'nın izni ve sanalması için olduğundan ve nimetler ve sorunlar kalıcı olmadığını bildiğinden ne yaşamın hoşluklarından sarhoş olur ne de nahoşluklardan mahzun olup umutsuzluğa kapılır. Bu durum İslam dininde maneviyatın önemli parçalarından birini oluşturur. Bu durumun sonucu dünyanın insan gözünde küçülmesi ve ilahi işlerin büyümesidir. İnsan dünyadan daha üstün hedefler belirlediği vakit saadet ve iyiliği insan şanı ve kerametinin korunmasında görür. Bu yüzden dünyanın şatafatından daha kolay vazgeçer.
Çağımızda tüm şiddet uygulamaları ve gençleri din düşmanı yapmak için yürütülen propagandalara rağmen sürekli gençlerin maneviyata ve özellikle İslam'a yönelmelerinde artışa şahit olmaktayız. Gerçekte bir yandan ahlak ve maneviyat boşluğu ve öbür yandan teknolojilerin sultası gençlerin susamış ruhunu hakikatlere bulmaya yöneltiyor ve gençler araştırma ve ilerleme sonucu doğru yolu bularak öz hakikatleri keşfediyor. Aslında gençler maneviyat ve kullukla ilgili iç ihtiyaçlarına tam ve geniş kapsamlı bir cevap buluyor ve üstün ve hakiki din ile tanışıyor. Bu konuda İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei şöyle diyor. Bu çağ İslam'ın çağıdır. Bu çağ maneviyat çağıdır. İslam dini akılcılığı ve maneviyatı ve adaleti başka milletlere armağan ediyor. Akılcılık İslam'ı, tedbirli ve düşünceli olma İslam'ı, maneviyat İslam'ı, Allah Teala'ya tevekkül ve teveccüh İslam'ı, cihat İslam'ı, çalışma İslam'ı, eylem İslam'ı, bunlar Yüce Allah'ın ve İslam'ın bize sunduğu talimdir.
Değerli dinleyiciler, Gençlik Cevheri başlıklı sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik. Bir sonraki programda tekrar beraber oluncaya değin, hoşçakalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İslam'ı tanıyalım.
Değerli dinleyiciler, İslam'ı tanıyalım başlıklı sohbetimizde yeniden sizlerle birlikteyiz.
Sohbetimizin her bölümde İslam diniyle ilgili yeni bir öğretiyi ele alıyoruz. Şimdi sohbetimizin 50. bölümünü hep birlikte dinleyelim.
Bugünkü sohbetimizde geçen hafta ele aldığımız peygamberlerin mucizeleri ve bu mucizelerin peygamberlik iddialarını doğrulayan delil olduğu ile ilgili konumuza devam etmek istiyoruz. Geçen bölümde peygamberlerin mucizeleri akli açıdan imkansız olmadığını ve sebep-sonuç kanununa tabi olduğunu Fakat bu harikulade amellerin daha karmaşık kanunlara ve etkenlere bağlı olduğunu ve bizler bu kanunları ve sebepleri bilmediğimizi ve onları açıklamaya gücümüz yetmediğini anlattık. Şimdi bugünkü sohbetimizde neden peygamberlerin farklı mucizelerle farklı çağlarda ve farklı toplumların arasında zuhur ettiklerini ele almak istiyoruz.
Herhangi bir çağda bir peygamber toplumu doğru yola hidayete erdirmekle görevlendirildiğinde doğal olarak o toplumda bazı tanınmış güçlü insanlar da vardı. Bu kesim bazı özel bilimleri veya meslekleri bildiklerinden o toplumda özel imtiyazlara sahipti ve başkalarının ilgisini çekiyordu. İnsanlar da bu kesime takdir gözüyle bakıyor ve onları yaşadıkları toplumun başı olarak görüyordu.
Bu şartlarda ve durum böyleyken Allah'ın gönderdiği peygamberleri insanların ilgisini çekebilmek için işe halkın ilgi duyduğu bir noktadan başlamaları, böylece insanların ilgisini çekerek onları Allah'a davet etmeleri gerekirdi. Bu yüzden peygamberler yaşadıkları toplumda sözü edilen seçkin kesimin yaptığı işlere benzeyen mucizeler getiriyordu. Çünkü halk da bu tür işlere ilgi duyuyordu. Örneğin Hazreti İsa Aleyhisselam tıp bilimi ve hastaların tedavi edilmesi insanların ilgi odağında olan bir dönemde peygamber olarak gönderildi. O dönemde hekimler tıp bilimiyle birçok hastalığı tedavi ediyor ve insanları kurtarıyordu. Bu yüzden hekimler ve o çağda halk tarafından saygı ve takdir görüyordu. Buna göre de Hazreti İsa'nın mucizesi böyle bir çağda hekimlerin yaptığı işlere benzemeliydi ve aradaki tek fark o Hazretin şifa vermesi Allah Teala'nın yardımıyla ve o dönemde bilinen tıbbi yöntemler kullanılmaksızın gerçekleşmeliydi. Buna karşın Hazreti İsa'nın hastaları tedavi etmekte yaptığı fevkalade işleri hatta o çağda yaşayan hekimlerin çalışmaları ile kıyaslanamayacak kadar büyüktü. Bu yüzden Hazreti İsa döneminde yaşayan hekimler o Hazretin mucizeleri karşısında diz çöktü ve aciz olduklarını itiraf etti.
Hazreti Musa aleyhisselam da İsrailoğullarını kurtarmak için peygamber seçilerek gönderildiğinde Mısır diyarında sihir ve büyü oldukça yaygındı ve insanlar sihir ve büyüye büyük önem veriyordu. O dönemde sihirbazlar çeşitli doğal etkenleri ve sıradan insanların bilmediği özel taktikleri kullanarak herkesi şaşırtan işler yapıyordu. Şimdi sihirbazların toplumun ilgi odağında bulunduğu ve herkes onları konuştuğu bir dönemde peygamber seçilen Hazreti Musa da genelde sihirbazların yaptıklarına benzeyen mucizeler yapması, aynı zamanda sihirbazların ve büyücülerin sihir ve büyülerini etkisiz hale getirmesi gerekiyordu. Gerçekte Hazreti Musa'nın yaptıkları sihir ve büyü değildir ve gerçek ve inkar edilemez mucizelerdi. Nitekim sihirbazlar da bunlardan etkilendi ve hepsi Hak Teala karşısında teslim olduklarını itiraf ettiler.
Kuşkusuz tıp bilimi ve hastalıkların tedavi edilmesi insanların ilgi odağında olan bir dönemde eğer Hazreti İsa anadan doğma kör olan bir insanın gözüne şifa verseydi veya bir ölüyü diriltseydi bu durum tüm insanları ve hatta hekimleri etkileyecekti. Yine tüm insanlar sihir ve büyüye ilgi duyduğu bir çağda Hazreti Musa'nın asası Yüce Allah'ın iradesi üzerine bir ejderhaya dönüşseydi o Hazreti insanları etkileyebilecek ve onları Hak Teala'ya tapmaya davet edebilecekti. Oysa eğer Hazreti Musa'nın mucizesi sadece bir kitap olsaydı ve bu kitap baştan başa fesahat ve belagat dolu olsaydı veya yasalları ve diğer konuları itibariyle eşsiz olsaydı bu kadar etkili olmazdı.
Evet, Hazreti Musa'nın mucizesi yaşadığı çağın şartlarına ve yaşadığı toplumun gereksinimlerine uygun mucizelerdi. Bu yüzden tesiri de hızlı ve derindi. Öyle ki sihirbazlar ve rahipler o Hazretin mucizesini görünce hemen risaletini benimsedi ve alemlerin Rabbi olan Hazreti Musa'nın davet ettiği Allah'a karşı teslim olup hepsi secdeye kapıldı. Kur'an-ı Kerim bu konuda Şuara suresinin 46 ila 48. ayetlerinde şöyle buyuruyor. Bunu görünce sihirbazlar derhal secdeye kapıldılar. Alemlerin Rabbine iman ettik dediler. Musa ve Harun'un Rabbine iman ettik. Aslında bu iman o kadar köklü ve derin bir imandı ki Firavun'un tehditleri bile onu etkileyemedi. Firavun, bu manzara ile karşılaşınca durumun kendisi için çok tehlikeli olduğunu fark etti. Bu yüzden büyük bir öfke ile sihirbazları tehdit ederek şöyle dedi. Ben size izin vermeden ona iman ettiniz ha. Demek ki size sihiri öğreten büyünüzmüş o. Ama şimdi size yapacağımı görecek ve bileceksiniz. Andolsun, ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama kestireceğim, hepinizi astıracağım. Sihirbazlar ise Firavun'a şöyle karşılık verdi. Zararı yok. Nasıl olsa biz şüphesiz Rabbimize döneceğiz. Biz ilk iman edenler olduğumuz için Rabbimizin hatalarımızı bağışlayacağını umarız.
Şimdi İslam peygamberinin yaşadığı çağı ve o dönemin şartlarını şöyle bir gözden geçirmeye çalışalım. Kuşkusuz Allah Resulü fesahat ve belagat doruk noktasına çıktığı bir çağda peygamber olarak gönderildi. O dönemde Arap dünyasında fesahat ve belagat ehli olanlar halk tarafından ilgi görüyordu. Hicaz Yarımadası'nda edebi zarafet ve şiir anlayışı güçlü olan insanlar saygındı. İslam peygamberi böyle bir ortamda Allah Teala tarafından öyle bir kitap getirdi ki fesahat ve belagatı herkesin takdiri toplayarak insanları hayran bıraktı. Bu kitap geldikten sonra o diyaran insanları Allah Resulüne ve değerli talimine yönelmeye başladı. Kuşkusuz Kur'an-ı Kerim sadece o dönemin Arap dünyasında yaşayan insanlar için nazil olması ve mucizesi de sadece fesahat ve belagatı ile sınırlı değildi. Bu semavi kitabın muhtevası ve itici hükümleri ve aydınlatıcı talimi hepsi birer mucizedir. Gerçi bu kitabın diğer birçok mucizeleri de söz konusudur ki, buna da İslam peygamberinin nübüvvetini ele aldığımız bölümlerde değineceğiz.
Eğer Kur'an-ı Kerim, İslam peygamberinin en büyük ve en mükemmel mucizesi olduğunu görüyorsak, bunun sebebi o Hazretin varlık aleminin sonuna kadar tüm beşeriyetin peygamberi olduğu içindir. Bu yüzden Allah Resulü'nün mucizesi de ebedi olması ve zamanla yok olmaması gerekir. Yine bunca azameti olan bir kitabın asla okuma yazma bilmeyen bir insan tarafından beşeriyete sunulması da başlı başına bir mucizedir. Nitekim o dönemde Arap dünyasında çok büyük şairler ve hatipler vardı ama hepsi Kur'an-ı Kerim'in fesahatı ve belagatı karşısında boyun eğdi ki bu da mucizenin azametini bir kez daha ortaya koydu.
Ve son olarak İbrahim suresinin 4. ayetinin bir bölümüne değinmek istiyoruz. Allah Teala bu ayette şöyle buyurmakta. Allah'ın emirlerini onlara iyice açıklasın diye her peygamberi yalnız kendi kavminin diliyle gönderdik. Bu ayette Yüce Allah her kavme ancak o kavmin dilini bilen bir peygamber gönderdiğini buyuruyor. Çünkü enbiya insanları Allah Teala'ya davet etmek ve semavi etalimi tebliğ etmek amacıyla gönderildi. Doğal olarak da peygamberler ancak içinde mebus oldukları toplumun dilini ve kültürünü, gelenek ve göreneklerini bildikleri takdirde insanları tevhide ve Allah Teala'ya doğru hidayete erdirebilir.
Değerli dinleyiciler, İslam'ı Tanıyalım başlıklı sohbetimizin 50. bölümünün de sonuna geldik.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İranlı ünlüler, evrensel mefahirler. Değerli dinleyiciler, İranlı ünlüler, evrensel mefahirler başlığı altında hazırladığımız sohbetimizin her bölümünde sizleri şu anda mezarları İran sınırlarının dışında kalan ünlü İranlı şahsiyetlerle tanıştıracağız. Birçoklarının eserleri hem İran'da ve hem dünyada yayınlanan bu ünlü şahsiyetlerin ve düşünürlerin kendileri ve eserleri evrensel miras sayılıyor. Mevlana, Nizami Gencevi, Şeyh Şahabeddin Sohrevardi, Ebu Reyhan Biruni, Hoca Nasreddin Tusi, sözünü ettiğimiz İranlı bilgin, arif ve düşünürlerin örnekleridir. Birlikte dinleyelim.
Bugünkü sohbetimizde İran'ın Kameri 3. ve 4. yüzyıllarının ünlü şair, fakih ve ariflerinden Ebu Bekir bin Şibli'yi yaşamı, düşünce ve eserleriyle birlikte tanıtmak istiyoruz sizlere.
Kendisini Allah'ın en naçizane kulu bilen Ebu Bekir bin Şibli, Kameri 247 yılında Bağdat veya Samera'da doğdu. Aslan Horasanlı ve Maveronnehir yöresinde Seyhun ile Samarkand arasında bulunan Şibliye köyündendir. Bazı tezkere yazıları Şibli'nin bu adla ün yapmasının sebebini Şibliye yöresinden gelmiş olmasına bağlıyor. Şibli'nin babası Abbasi Halife Mutesim'in sarayında Hacıbaşı'ydı. Ebu Bekir Şibli de ilkin Abbasi Halife Muvaffak'ın Hacı Bey'iydi ve ardından Demavend valisi oldu.
Ebu Bekir Şibli'nin Demavend valiliği sırasında tasavvufa yönelmeden önce Bağdat'tan bir mektup aldığını, Rey Emiri ve diğer bazılarıyla beraber Bağdat'a halifeye ziyarete gittiği anlatılır. Halife de o çağın geleneğine göre her birine kaftan hediye eder. Bağdat dönüşü yolda Şibli hapşırır ve ağzını ve burnunu halifenin hediye ettiği kaftanın kolu ile siler. Şibli ile beraber seyahat edenler bu durumu halifeye anlatır. Halife kaftanı geri alır ve ensesine bir tokat vurduktan sonra da valilikten azleder. Bu olay Şibli'nin uyanmasına sebep olur ve kendi kendine düşünür. Eğer biri halifenin verdiği kaftanı mendil yerine kullanınca cezalandırılmayı ve azledilmeyi hak ediyorsa, o zaman eğer alemlerin sultanı Subhanallah'ın sunduğu kaftanı mendil yaparsa hali ne olur ve ona ne yapılır acaba?
Yine rivayetlere göre Şibli bu olayın ardından hemen halifenin yanına döner ve şöyle der. Ey emir, sen Allah'ın kullarından biri olan sen ki hediye ettiğin kaftanına saygısızlık edilmesini beğenmiyorsun. Çünkü senin verdiğin kaftanın değerini herkes bilir. Şunu bil ki alemlerin Rabbi de bana dostluğu ve marifetinden bir kaftan bağışladı ve benim bu kaftanı kullarından birine hizmet için mendil yapmamı asla benimsemeyecektir. Şibli'nin bu sözlerin ardından halifenin yanından ayrıldı ve buradan doğruca İranlı ünlü arif Cüneyt'in yanına gitti ve şeyhin müridi olduğu anlatılır. Şibli bir rivayete göre 6 ve bir başka rivayete göre tam 14 yıl Şeyh Cüneyt'in talebeliğini yaptı. Şeyh Cüneyt ilkin onu talebe olarak kabul etmedi ve Şibli'yi bir süre dilencilik yapmaya ve bir sürede Demavend halkından helallik talep etmeye tavsiye etti ve ardından müritleri arasına aldı.
Attar Nişabur'un Tezkeretul Evliya adlı eserinde şöyle anlatılıyor. Şibli Şeyh Cüneyt'i ziyarete gitti ve şöyle dedi. Hakkı tanıma cevherini ve ona yakınlaşma sırrını sen bilirsin. Ya bana bağışla ya da sat. Cüneyt şöyle karşılık verdi. Eğer satacak olursam sen onun bedelini ödeyemezsin. Ve eğer onu sana bağışlayacak olursam kolayca elde ettiğin için kıymetini bilemezsin. Çare şu ki sen de benim gibi kendini bu denize atmalı ve sabır ve bekleyişle bu cevheri elde etmelisin. Hak Teala'yı tanımak ve ona yakınlaşma sırrını elde etmek için çalışman gerekir. Şibli kabul etti. Cüneyt şöyle dedi, ilkin bir yıl dilencilik yap ve başka hiçbir işle uğraşma. Şibli tam bir yıl Bağdat'ta dolaştı ama hiç kimse ona yardım etmedi. Şibli Cüneyt'in yanına geri döndü ve bu süre içerisinde başından geçenleri şeyhe anlattı. Cüneyt şöyle dedi, şimdi insanların gözünde hiçbir değer ve kıymetin olmadığını anladın. O zaman kendi kıymetini bil ve onlara gönül bağlama ve itina etme. Cüneyt daha sonra da bir süre valiliğini yaptığı Demavend kentine gitmesini ve insanlardan helallik talep etmesini söyledi. Şibli hemen yola çıktı ve Demavend'de ev ev dolaştı ve herkesten helallik istedi. Sadece bir ev kaldı ki ev sahibi içinde yoktu. Şibli o mağdur kişinin niyetine 100.000 dirhem ödedi.
4 yıl sonra Şibli Şeyh Cüneyt'in yanına geri döndü. Şeyhin Şibli'de yine bencillik işaretleri gördüğü ve bu yüzden onu 1 yıl daha dilencilik yapmaya yolladığı rivayet edilir. Şibli dilencilikten elde ettiği kazancını her gün Şeyh Cüneyt'e veriyor ve dervişlerin arasına dağıtılmasını söylüyor ve geceleri kendisi aç yatağa gidiyordu. 1 yıl daha böyle geçti ve sonunda Şeyh Cüneyt, Şibli'yi müritlerinin meclisine girmesine müsaade etti. Ancak bunun içinde Şibli'nin sadece müritlerine hizmet etme şartını koştu. Şibli bu şartı da kabul etti. Böylece 1 yıl daha büyük bir sabırla Şeyh'in müritlerine hizmet etti. Bir gün Şeyh Cüneyt, Şibli'den nefsinin halini sordu. Şibli kendini Allah'ın en naçizane kulu olarak tanıttı. Ve işte burada İranlı ünlü arif Şeyh Cüneyt, Şibli'nin imanından emin oldu ve onu sufilerin baş tacı olarak lakaplandırdı.
Thank you.
Ruzbehan Bakalli ise Şibli için başka üstadlardan söz ediyor. Bazıları da Şibli'nin İranlı büyük arif Mansur bin Hallac'ın talebesi olduğunu belirtiyor. İranlı çağdaş büyük araştırmacı İran tasavvufunda Arayış adlı değerli eserinde Şibli'nin görecede şeriate aykırı olan sözleriyle aslında Hallac'ın bazı öğretilerini ve sözlerini yaydığını belirtiyor. Şibli de eserlerinde Hallac ile aynı görüşü paylaştığına işaret ederek kendisinin mecnunluğunu, kurtuluşun ve Hallac'ın aklını da onun şehadetinin vesilesi şeklinde telakki ediyor. Şibli aynı zamanda birçok talebeye yetiştirdi fakat cami gibi bazı araştırmacılar Şibli'nin tek gerçek talebesi Ebu'l-Hasan Ali bin İbrahim Husri olduğunu belirtiyor. Camiye göre Şibli Ebu'l-Hasan Ali bin İbrahim Husri'yi de kendisi gibi deli sayıyor ve kendisiyle Husri arasında ezeli bir yakınlığın varlığından söz ediyordu. Attar'ın Tezkiretul Evliya adlı eserinde belirtildiği üzere Şibli talebelerinden ilkin tövbe etmelerini isterdi ve ardından onlara yanlarına hiçbir şey almadan Kabe'yi ziyaret etmeyi tavsiye ederdi. Şibli 87 yaşında vefat etti ve Bağdat'ta toprağa verildi. Şibli'nin kameri 334 veya 335 yılında vefat ettiği belirtiliyor.
Şibli'den günümüze bağımsız bir telif kalmadığı belirtiliyor. Fakat kendisinden birçok tezkerede sözleri, işaretleri, münacat ve şiirleri ve derin öyküleri zikrediliyor. Şibli'nin söz ve öykülerinden sık sık söz eden muteber kaynaklardan biri, İran'ın Kameri 6. yüzyılın ünlü şair ve arifi Attar Nişaburi'nin eserleridir. Attar, Tezkeretül Evliya adlı eserinde bir bölümü Şibli'ye ayırmanın ve onun yaşamı, tasavvuf ve irfanda makamını anlatmanın yanında Mantegutteyr ve İlahiname adlı eserlerinde de Şibli'nin öykülerine yer veriyor. İbni Arabi de eserinde Şibli'ye ve düşüncelerine yer veriyor. Kamil Mustafi Şibi ise Şibli'nin dağınık şiirlerini Ebu Bekir Şibli Divanı adı altında bir eserde topladı.
Araştırmacılar Şibli'nin İran irfan tarihinde dört seçkin özelliğe sahip olduğunu belirtiyor. İlkin Şibli İranlı seçkin arif, Bayezid Bestami gibi aşka çok vurgu yapardı ve aşka dayalı irfanın öncülerinden biri sayılırdı. Attar Nişaburi'ye göre Şibli'nin Cüneyt ile diyaloglarından Şibli'nin ilahi cazibeyi kulun talep ve çabasından önce geldiğine inandığı, oysa Cüneyt ve müritleri kulun çabasına hakkın cazibesine sebebiyet verdiğini savunduğu anlaşılıyor.
İkincisi Şibli'nin anormal davranışları onu Mecnun Akiller sınıfından saymasına sebebiyet veren ariflerden biridir. Öyle ki Şibli hakkında yazılanlara göre bazen aşırı cazibeler yüzünden delirirdi ve bu yüzden hastaneye kaldırılırdı. İbni Arabi de eserinde Şibli'yi Behlül ile mukayese ediyor. Şibli'nin üçüncü özelliği görecede şeriate uygun olmayan sözler sarf eden bir arif olmasıdır. Şibli'nin Allah aşkı ve bu aşk yüzünden kendinden geçmesi dilini etkilediği anlaşılıyor. Ve son olarak Şibli'nin dördüncü özelliği birçok arifle beraber Fars dili ve edebiyatında irfani şiir edebiyatının yaygınlaşmasına vesile olmasıdır.
Değerli dinleyiciler, İranlı ünlüler, evrensel mefahirler başlığı altında hazırladığımız sohbetimizin sonuna geldik. Esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Bismillahirrahmanirrahim. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله
فَعَسَى أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ.
Değerli dinleyiciler, İslam dininin en kutsal mekanlarından biri sayılan cami hakkında hazırladığımız özel programımızın birinci bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Değerli dinleyiciler, İslam dininin en kutsal mekanlarından biri sayılan cami hakkında hazırladığımız programımızın bir başka bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz.
İslami talimin tümünün ruhu birlik ve beraberliğe çağrıdır İslam'da. Bu yüzden ruhbanlığa ve inzivaya çekilmeye yer yoktur. Ama aynı zamanda İslam dini insanın kendisine ve Rabbine dönmesi için itikaf ameline bir fırsat olarak belirlemiştir. Böylece maddi yaşamın dönemeçlerine takılıp kalan insan kendini bulması ve canını ve ruhunu varlık alemine yaratan Rabbi ile bütünleştirmesi için iyi bir fırsat elde etmiş olur.
Geçen bölümlerde ibadetin İslam dininin en önemli erkanlarından biri olduğunu ve bunun için ve Allahu Teala ile irtibat kurmanın en iyi ve en pak mekanı da camiler olduğunu anlattık. Gerçekte cami insanların orada daha rahat bir şekilde maddi dünyadan kopması ve yegane Allah ile irtibat kurması için kutsal bir mekandır. Bu yüzden bazı insanlar belli bir süre camide kalır ve Allahu Teala'ya ibadet eder. Camide ibadet niyetiyle kalma ameline itikaf adı verilir. Bu ibadet kendi içinde namaz, oruç, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua etmek gibi birçok ibadeti barındırır.
Evet, biraz önce de belirtildiği üzere İslami talimin tümünün ruhu birlik ve beraberliğe çağrıdır. İslam'da bu yüzden ruhbanlığa ve inzivaya çekilmeye yer yoktur. Ama aynı zamanda İslam dini insanın kendisine ve Rabbine dönmesi için itikaf ameline bir fırsat olarak belirlemiştir. Böylece maddi yaşamın dönemeçlerine takılıp kalan insan kendini bulması ve canını ve ruhunu varlık alemine yaratan Rabbi ile bütünleştirmesi için iyi bir fırsat elde etmiş olur. Gerçekte itikaf insanın kendi ruhi ve manevi durumunu gözden geçirme fırsatıdır. İtikafta bulunan insan tüm yeteneklerini, davranışlarını ve duygularını gözden geçirerek kendisiyle Rabbi arasındaki ilişkinin üzerinde düşünmeye başlar.
İtikaf ibadeti, namaz, oruç, Kur'an-ı Kerim tilavet etmek, tevbe etmek ve istiğfarda bulunmak gibi ibadetleri içerir. Bu ibadetlerin tümünün ortak amacı Allahu Teala katına yakınlaşmaktır. Ama her birinin de ayrı bir amacı söz konusudur. Örneğin namaz insanı günahlardan ve münkirlerden korur. Oruç ise insanın sabır ve dayanma gücünü geliştirir. Bir dizi ibadetten oluşan itikaf ibadeti de bu ibadetlerin her birinin içerdiği amacı kapsamakla beraber başka bir amacı da vardır. Bu amaç ise Allah'tan başkasından kopma alışkanlığını geliştirmektir. İtikafta bulunan insan, itikaf süresi boyunca tüm dünyevi bağlardan kurtulur ve tüm zamanını ibadet yaparak geçirir. İtikafta bulunan insan, Allah'ın evi olan camiden ayrılarak kendisinin veya başkasının evine gitmez. Kur'an-ı Kerim ve dua ve namazdan başka hiçbir söz etmez. İtikafta bulunan insan kendi iradesini ilahi irade yönünde tutar ve gün boyunca ilahi rıza uğruna yemekten içmekten el çeker, oruç tutar ve namaz için kıyam eder. İtikafta bulunan insan kendisini öylesine ibadete kaptırır ki Rabbine beni kopmanın kemaline ve seninle bütünleşmeye ulaştır demeye başlar. Bu cümle İmam Ali aleyhisselamın Şaban ayında münacatının bir bölümüdür.
Aslında itikaf ameli İslam dinine özgü değildir ve diğer ilahi dinlerde var olan bir ameldir. Nitekim Hazreti Musa, ümmetini hidayet erdirmek ve yönetmek gibi onca ağır sorumluluğuna rağmen Rabbi ile halvette görüşmek üzere Tur Dağı'na çekildi. Hazreti Süleyman da Betülmukaddes'te itikaf ederdi. Zekeriya Nebi ve Hazreti Meryem de Betülmukaddes'te itikaf eden ilahi insanlardandı. Tevhide inanan Hicaz halkı tenha yerlerden ve halkın gözünden uzak mekanlarda itikafta bulunurdu. Onlar da gittikleri mekanlarda ibadet eder ve varlık aleme üzerinde düşünür ve gerçeği ve hakikati anlamaya çalışırdı.
İslam peygamberi de Bizet'ten önce her yıl birkaç ay Hira mağarasında itikaf ederdi. Ancak İslami nizamı kurduktan sonra camide itikafta bulunmak ve yeni şartları Resulullah tarafından belirlenerek yaygınlaştırdı. Nitekim o Hazret her yıl mübarek Ramazan ayının son gününde camide itikaf ederdi. Böylece itikaf geleneği zamanla Müslümanlar arasında yaygınlaştı. Hali hazırda da itikaf ibadeti her yıl mübarek Ramazan ayının son 10 gününde birçok İslam ülkesinde özel bir ihtişamla gerçekleşir. Mescid-i Haram, Mescid-i Nebi ve Kufe Camii her yıl mübarek Ramazan ayının son 10 gününde itikaf ibadeti için özel hazırlıkları yapan camilerdir.
Muhterem dinleyiciler, şimdi de geçen bölümlerde olduğu gibi sohbetimizin ikinci bölümünde Müslümanların dördüncü kutsal camii olan Kufe Camii'ni anlatmak istiyoruz.
Kufe Camii, İslam dünyasının ilk dört büyük camii arasında yer alır. Bu cami adından da anlaşıldığı üzere Kufe'de inşa edilmiştir. Kufe Camii, bazı rivayetlere göre Mekke'de Mescid-i Haram ve Medine'de Mescid-i Nebi'den sonra İslam dünyasının en önemli camidir ve bazıları bu caminin kerametini Mescid-i Aksa'dan da fazla olduğunu belirtmiştir. Bazı rivayetlere göre Kufe Camii'ni ilk tasarlayan ve büyük bir alanda inşa eden ilk insan Hazreti Adem'di ve daha sonraları Hazreti Nuh büyük fırtınadan sonra bu camiyi yeniden inşa etti.
Rivayetlere göre İmam Ali aleyhisselam Kufe halkına hitaben şöyle buyurmuştur: Allah Teala size başkalarına vermediği bir şeyi bağışlamıştır. Allah Teala bu mekana yani Kufe Camii'ne özel bir üstünlük vermiştir. Bu cami Hazreti Adem'in evi, Hazreti Nuh'un mekanı, Hazreti İdris'in menzili ve Hazreti İbrahim Halil'in musallası ve kardeşim Hızır ve benim namaz kıldığımız mekandır. Öyle bir zaman gelir ki bu cami vaat edilen Mehdi'nin ve tüm müminlerin namaz kıldığı mekan olur. Yeryüzünde içine giren ve ona gönül vermeyen mümin kalmaz. Sakın bu mekanı terk etmeyin veya unutmayın. İçinde namaz kılın ve kıldığınız namazla Allah katına yaklaşın ve hacetlerinizi Allah'tan talep edin.
İmam Sadık aleyhisselam da İslam peygamberinden naklen bu kutsal cami hakkında şöyle buyurmuştur: Gerçekten bu cami cennet bahçelerinden bir bahçedir. Gerçekten burada kılınan her vacip namaz 1000 namaz kadardır. Ve kılınan her nafile namazı da 500 nafile namazı gibidir. Ve içinde Kur'an-ı Kerim tilavet etmeksizin ve zikirsiz oturmak bile ibadettir. Eğer insanlar bu mekanın ne denli faziletli olduğunu anlayacak olursa, çocuklar gibi yerlerde sürünme pahasına ona doğru akın ederler.
Kameri 17 yılında İslam ordusu, şimdiki İran ve Irak sınırında bulundu. Sıralarda Salman Farsi ve Hudayfe bin Yaman döneminin halifesi tarafından ordunun ikamet etmesi için o bölgede uygun bir alan bulmakla görevlendirilir. Onlar bölgeyi dolaştıktan sonra Küfe diyarını uygun bulur ve ardından burada iki rekat namaz kıldıktan sonra Allah Teala'dan bu mekanı huzurlu ve sağlam bir mekan yapmasını temenni eder. Burada inşa edilen ilk bina ise Küfe Camii oldu. Zira eskiden kent inşaatında ilk iş kentin ulu caminin yerine belirlemekti ve daha sonra kentin caddeleri ve mahallelere söz konusu camiye ulaşma imkanlarının kolaylığına göre belirlenirdi. Günümüzde hala İslami kentlerin eski dokularında bu tarzda bir mimari gayet net ve açık bir şekilde göze çarpıyor ve ulu camilerin kent merkezinde inşa edildiği gayet açık bir şekilde ortada. İmam Ali Aleyhisselam Kamer'e 36 yılında Küfe kentine geldiğinde ilkin Küfe Camii'ne geldi ve burada halka hitaben hutbe okudu.
Küfe Camii'nde her biri büyük bir nebiye veya evliyaya ait olan mekanlar vardır. Bu mekanlara makam adı verilir. Bu makamların bazıları için özel mustahap namazlar ve ameller tavsiye edilir. Başta Müslümanlar ve özellikle Ehl-i Beyt hayranları için özel önem arz eden bu makamlardan biri Emirül Mü'minin Hazreti Ali Aleyhisselam'ın namaz mihrabıdır. Bu mekan İslam peygamberinin halefi ve vasisi Hazreti Ali bin Ebu Talib'in Kufe Camii'nde namaz kıldığı mekandı. Ve bu mihrapta Havariç tarikatından İbni Mülcem Muradi adındaki mel'un, İmam Ali Aleyhisselam'ın mübarek başını zehirli kılıcı ile yardı. İmam Ali Aleyhisselam başını aldığı kılıç darbesi sonucu kanlar içinde mihrapta yere yığıldı. O sırada mübarek sesiyle şöyle buyurduğu duyuldu: Kabe'nin Rabbini andolsun ki kurtuldum.
Dekketul Kazal Küfe Camii'nde İmam Ali Aleyhisselam'ın orada yargı işiyle ilgilendiği mekanın adı. Bu mekanda kısa bir sütun vardır. Sütunun üzerinde Nahl suresinin 9. ayeti yer alıyordu. Ayet Allah Teala'nın adalet ve ihsana emrettiğini buyurur. Küfe Camii'nin 7. sütunu ise Hazreti Adem makamı olarak ün yapmıştır. İslam peygamberi Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya doğru hareket ettiği Miraç gecesinde Küfe diyarına geldiğinde Hazreti Cebrail İslam peygamberine şöyle buyurur: Ey Allah'ın Resulü, sen şimdi Küfe Camii'nin karşısındasın. Allah Resulü Yüce Allah'ın icazetinin ardından bu kutsal camide iki rekat namaz kıldı. Miraç makamı İslam peygamberinin Miraç gecesinde Küfe Camii'ne geldiğinde Allah Teala'nın izniyle yere inerek iki rekat namaz kıldığı mekandır.
İmam Seccad Aleyhisselam makamı da Kutsal Kufe Camii'ni ziyaret edilen makamlarından biridir. Ebu Hamza Semali'den bir rivayette şöyle nakledilir: Bir gün Kufe Camii'nde oturuyordum. O sırada tertemiz bir elbise ve hoş bir yüz ve hoş bir koku ile camiye giren ve yedinci sütunun önünde duran birini gördüm. Dört rekat namaz kıldı. Dikkatle baktığımda İmam Seccad Aleyhisselam olduğunu anladım. Mübarek ellerini öptüm ve Kufe Camii'ne gelişinin sebebini sordum. Kufe Camii'nde namaz kılmak için şeklinde buyurdu. Nuh gemisi makamı da Kufe Camii'nin has mekanlarından biridir. Bu mekan caminin ortasında çukur bir alandır ve Nuh gemisinin karaya oturduğu mekandır. Rivayetlere göre Nuh gemisi uzun bir süre suların üzerinde yüzdükten sonra bu noktada karaya oturmuştur.
Muhterem dinleyiciler, İslam dininin en kutsal mekanlarından biri sayılan cami hakkında hazırladığımız özel programın sonuna geldik. Esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. kalıcı ıtır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır adlı sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere kısaca aktaracağız. Ayetullah Seyyid Ali Hamenei günümüzde Allah yolunda cihadın en bariz örneğinin istikbar planlarını tanımak ve onlarla mücadele olduğunu belirtiyor. Bugünkü kısa sohbetimizde Ayetullah Hamenei'den naklen bu konuyu ele almak istiyoruz. Günümüzde bize göre biz Müslümanlara, biz Ehl-i Beyt'i izleyenlerin karşısında olan cihatların mıstakı, İslami bölgede istikbar planları ile mücadeleden ibarettir. Bugün en büyük cihat budur. İstikbar planları ile mücadele etmek gerekiyor. Bu planları baştan tanımalı, evvela düşmanın planını anlamalıyız. Ne yapmak istediğini bilmemiz gerekiyor. Sonra oturup plan yapmalıyız ve düşman hedefleriyle mücadele etmeliyiz. Sadece savunma ve infial da değil. Mücadele, savunma ve saldırmaktır. Bir zamanlar insanın savunma konumunda olması gerekir, bazen de saldırı konumunda olmak gerekir. Her iki durumda hedef, bu bölgede ve hem tüm İslam bölgesinde, özellikle de Batı Asya bölgesine esas ve başlıca düşmanımız olan istikbar programları ile mücadele etmektir. Avrupalıların ısrarla adını Orta Doğu koymak istedikleri bu bölge, yani Doğu, Avrupa'ya göre Doğu olarak ölçülüyor. Bir yer Uzak Doğu'dur, bir yer Orta Doğu'dur, bir yer Yakın Doğu'dur. Avrupalıların bu kibrine bakın. Baştan burası Orta Doğu olmuştur. Orta Doğu ismi yanlıştır. Burası Asya'nın batısıdır. Asya büyük bir kıtadır. Biz bu Batı Asya'da bulunuyoruz. Bu bölge çok hassas bir bölgedir. Stratejik açıdan çok önemli bir bölgedir. Askeri açıdan önemli. Yeraltı kaynaklar açısından önemli. Üç kıta, Asya ve Avrupa ve Afrika arasında bağlantı açısından önemli. Önemli bir bölgedir. Bu bölge üzerine programları vardır, planları vardır. Bu planların ne olduğunu bakmamız ve bunlarla mücadele etmemiz gerekiyor. Bu cihattır. Kur'an bize ve Allah için hakkıyla savaşın diyor. Bugün Allah için cihat budur. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamaları ile ilgili olan Kalıcı Itır adlı kısa sohbetimizi dinlediniz. Esen kalın.
İran Radyo Podcast. Bugün sizlere Siyonistlerin oluşumu ve hedeflerinden bahsetmek istiyoruz. Tahran Radyosu'ndan herkese selamlar. Filistin İbrahim Toprakları isimli podcast serisinin bugünkü bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz. Dinleyiciniz podcast, İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz, iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Bir önceki sohbetimizde Siyonistlerin vaat edilen toprakların atalarının meskeni olduğu yönündeki iddialarını
Tevrat'taki yazılara dayanarak ele aldık. Bugünkü sohbetimizde ise Siyonistlerin oluşumu ve hedeflerinden bahsetmek istiyoruz. Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim. ...120 yıl önce savaş henüz tüm Avrupa'yı kasıp kavurmamışken, İsviçre'nin Basel şehri, Avrupa'nın her yerinden gelen ve 1. Dünya Yahudi Konferansı'na katılan Yahudileri ağırladı. Etkinlik, Yahudilerin çektiği acılarla ilgili bir kitap yazıp yayımlayan Theodor Herzl adlı genç bir gazeteci tarafından düzenlendi. Bu kitabın başlığı, bu dinin mensupları arasında tartışma konusu oldu. Yahudi Devleti. Bu başlık, o günkü olayı Herzl'e Siyonizm kelimesinin sorulacağı bir yer haline getirdi. Siyonizm, dini ilkeleri marjinal olmasa bile ikinci plana atan, milliyetçilik ile ırkçılığı birbirine karıştıran, tarihi yani geçmiş olay ve gelişmeleri kendi çıkarları doğrultusunda çarpıtan ve ona el koyan bir eğilim olarak tanıtıldı. Herzl, Yahudi olmayanların vatandaşlığından kurtulmadıkça ve bağımsız bir hükümete sahip kendilerine ait topraklara sahip olmadıkça, Yahudilerin aşağılanma ve karanlık döneminin sona ermeyeceğini söyledi. Saatler sonra hayatının uzun yıllarını İbrani dilinin dinamiklerine hizmet ederek geçiren Dr. Shapria, bu konferansta hazır bulunan delegelerden Siyon aşıkları hareketini ve İbrani dilinin yeniden canlanmasına bağlılıklarını beyan etmelerini istedi. Kongrede katılımcılar arasında fikir ayrılığı çıkınca bu yaşlı profesör duygu dolu bir ifadeyle katılımcıları farklılıklarını bir kenara bırakıp birlik ve dürüstlükle ortak hedefe doğru yürümeye davet etti. Söz konusu toplantıda Yahudi devletinin kuruluşundan hiç söz edilmedi. Öyle ki birkaç yıl sonra Siyonistlerin lideri 10. Kongre'nin açılış töreninde kürsüye çıkarak şöyle dedi: "Yalnızca cehalet içinde kalanlar veya kötü niyetliler bizi bağımsız bir Yahudi devleti kurmak istemekle suçlayabilirler." Basel'in ilk toplantısında Shapria, kutsal topraklardaki varlığına ilişkin yalnızca birkaç tüzük hazırladı. Bunlardan biri kültürel tüzüktü. Ancak genç Herzl, İlk kongrenin bitiminden sonra ofisine döndüğünde günlüğüne şunları yazdı: "Basel'de Yahudi devletini kurdum. Bugün bu cümleyi yüksek sesle söylersem dünyada alay konusu olurum. Belki önümüzdeki 5 yıl içinde, elbette önümüzdeki 50 yıl içinde herkes bunu mutlaka anlamış olacak." Theodor Herzl bir düşünce kurdu: Siyonistlerin dünya üzerindeki hakimiyeti. O, bu rejimdeki stratejileriyle ilgili olarak şunları yazıyor: "İsrail'in sınırları Davud ve Süleyman hükümetlerinin sınırlarını da kapsayacak kadar geniş olacak. Bu sınırlar ihtiyaçlara ve göçmenlerin çoğalmasına göre değişecek." Bu düşünceye göre Siyonizmin ayrılmaz bir parçası olan yayılmacılık, geniş çaplı medya ve askeri planlamayı gerektirmektedir. Bu nedenle stratejilerinin önemli planlarından biri, Araplardan sürekli şiddet ve tehdit kullanarak komşu ülkelerden daha fazla toprak ele geçirmek ve bölge sakinlerini zorla tahliye etmektir. Bu sorunun çözümü Arapları korkutup baskı altına almak, onları maddi olarak göçe ve kaçmaya teşvik etmek amacıyla psikolojik bir savaş yaratmaktı. Kudüs'ün yıkılmasından sonra dünyanın dört bir yanına dağılan Yahudiler, ırksal ve dinsel bir azınlık olarak tarih boyunca gördükleri zulümler nedeniyle dini birliklerini korumuş ve vaat edilmiş topraklara olan arzularını asla unutmamışlardır. Ve bu arzu bu hareketin temel nedeniydi. Dünya Siyonizminin kurulmasının ardından Batı düzenlemeleri rağmen Yahudilerin Filistin'e göçü başlamış oldu. İkinci Dünya Savaşı sonunda İsrail'de bir Yahudi devleti kurma fikri ciddi bir şekilde gündeme geldi ve Filistin'in bölünmesinden sonra da ortaya çıktı. Aslında Filistin'de asil ve zengin bir medeniyete sahip bir milletin yaşadığı gerçeğini göz ardı ederek, giderek daha fazla Arap'ı sınır dışı ederek Filistinli mülteciler meselesini oluşturdular. Siyonizmin amacına ulaşabilmesi için dünya kamuoyuna nüfuz etmesi gerekiyordu. Dolayısıyla basit bir ideoloji forumundan çok kollu bir iletişim sistemi haline geldi. Siyonizmin temeli dünya milletleri arasındaki yayılmacılığa, ırkçılığa ve ikiyüzlülüğe dayanıyor. Bu örgütün dünyanın birçok ülkesinde istihbarat ve casusluk merkezleri bulunmaktadır. Küresel Siyonizmin en önemli ve etkili taktiği ise dünyanın her yerinde kamusal medyayı kullanmaktır. Tarih boyunca kibirli ve sıkıntılı bir kavim olarak bilinen İsrail oğullarından insanoğlunu açık bir hataya sürükleyen dizginsiz hırsızın bir tezahürü olarak bir figür ortaya çıkar. Yüce Allah, Yahudiliğe geçmeleri için İsrail kavmine pek çok peygamber göndermiştir. Fakat bir süre sonra dinleri isyana ve zulme yöneldi. Başkalarına köle gibi bakmaları, İsrail oğullarının diğer milletleri katlederek onlara iftira atmasına, işkence yapmasına ve taciz etmesine neden olan bu kibirdir. Bu kötü inanç, dünyadaki diğer milletlerin küçümsenmesine ve din adına kötü davranışlarda bulunmasına kadar varmıştır. Sonraki nesil Yahudiler de bu öğretilerden esinlenerek eğitilmiş ve böylece Yahudi isyanı giderek daha da artış göstermiştir. Yahudiler, onların sapkın yollarını, diğer milletlere ve kitlelere karşı yaptıklarını halkın öğrenmesinden korkuyorlardı. Bu nedenle tarihe ve propaganda araçlarına hakim olmaya çalışıp suçlarını düşmanlarına mal ettiler. Siyonistler tüm dünya halklarının kendilerine haksızlık ettiğine inanıyor ve bu yüzden başta Araplar olmak üzere tüm halkların nefretini ciddiye alıyorlar. Arap uluslarının topraklarını ellerinden aldıklarına inanıyor. Bu nedenle Siyonizmin ana hedeflerinden birinin vaat edilen toprakları geri almak ve orada yeni bir dünya düzeni ilan etmek olduğuna inanıyorlar. Evet değerli dinleyiciler, bundan önceki sohbetimizde de belirttiğimiz gibi Siyonistler Tevrat'ı gerekçe göstererek Filistin'in mülkiyetini iddia ediyorlar. Tevrat incelendiğinde Allah'ın Filistin topraklarını Hazreti İbrahim aleyhisselama verdiği ve ona neslinin bir olması gerektiğini, aksi takdirde Allah'ın onları bu topraklardan kovacağını vurguladığı görülmektedir. Bu durum Hazreti Musa aleyhisselam tarafından da vurgulanmış ve Yüce Allah bu konuda Yahudilerden kesin bir ahit almıştı. Ancak bu şart yerine getirilmedi ve Allah İsrail oğullarını iki kez Filistin'den sürgün etti. Üçüncüsünde ise onları sonsuza kadar reddetti. İsrail oğulları ilk kez Hazreti Yusuf aleyhisselam zamanında Mısır'a sürgün edilmiş ve Allah onları Hazreti Musa aleyhisselam aracılığıyla Filistin'e geri getirene kadar 4 nesil boyunca orada kalmışlardı. Yahudiler ikinci kez milattan önce 586'da Babil'e sürgün edildiler. Elbette Şah Baht Nasr'ın Kudüs'ü fethedip Süleyman Tapınağı'nı yıkmasından sonra ve nihayet miladi 70 yılında Hazreti İsa aleyhisselamın bu kavme hidayetinden 40 yıl sonra Romalılar tarafından Allah'ın laneti bu kavmin üzerine inmiş ve Yahudiler sonsuza kadar Filistin'den sürülmüştür. Yahudilerin Filistin'e dönmelerinin tek yolu tövbe edip atalarının yoluna dönmektir. Gerçek Yahudiler bu hakikatleri herkesten daha iyi biliyorlar. Bu yüzden Filistin'den kovulduktan 18 asır sonra o kutsal topraklara dönemediler. Ancak 19. yüzyılın sonlarında Siyonist sapkınlar Tevrat'a dayanarak Filistin'in mülkiyetini iddia ettiler. Siyonizmin ırkçı, kar odaklı ve siyasallaşmış Avrupa-Amerikan Yahudiliğinin kesiştiği nokta olarak büyüyüp yayılmaya başladığı 19. yüzyılın ortalarından bu yana, bu siyasal toplumsal örgütün liderliğinin gündeminde küresel iletişime hakim olmak gibi hedefler bulunmaktaydı. 1869'da Yahudi haham Raşurun, Dünya Siyonist Kongresi'nde yaptığı konuşmada o zamanın kitle iletişim araçları üzerinde tam bir Yahudi kontrolünün gerekliliğine vurgu yaparak uluslararası zenginliğin sembolü olan altından sonra medya, özellikle de basın, Siyonistlerin dünyayı fethetmedeki ikinci aracı olacağını, bu nedenle en başından beri dikkatli bir planlama ve büyük miktarda paralar harcanarak Siyonistler tarafından dünya çapında haberciliğin ve basının ana akımlarını ele geçirmek için aralıksız bir çaba başlatıldığını belirtti. Siyonist medya imparatorluğunun mevcut durumunu çizerken sadece dünyanın medya ve reklam merkezi olan Amerika'da Yahudi nüfusunun %3'üne rağmen medya olanaklarının neredeyse yarısı Siyonistlerin elinde olduğunu söyleyebiliriz. Amerikan sinemasının yaklaşık %90'ının Hollywood Siyonist İttifakı'nın kontrolünde olduğu ve birçok batılı ülkede de benzer durumun yaşandığı belirtiliyor. Fransız düşünür Roger Garodi'nin Siyonizmin Siyasi Efsanesi adlı kitabında belirttiği gibi, Siyonistler kendi statülerini korumak için her şeyden çok medyaya ve propaganda araçlarına güvenmişlerdir. Garodi'ye göre, Siyonistler dünyamızda kökleri ve özgürlükleri olmayan para, siyasi güç ve medya araçlarının yardımıyla
Avrupa ve Amerika'daki güç merkezleri üzerindeki hakimiyetlerini genişletmeyi başardılar. Siyonistlerin medyayı etkilemedeki en önemli hedeflerinden biri, İslam'ı katı ve medeniyet karşıtı bir hareket olarak göstermek için yanıltıcı yöntemler kullanmaya çalışmaktır. İslam dünya için ciddi bir tehlike sayılmaktadır. Uluslararası Siyonizmin film yapma stratejisi, Siyonizm ve İsrail'in yüzünü haklı çıkarmak için Siyonist filmlerin yapımıyla sınırlı olmayıp, aynı zamanda Müslümanların hayatındaki İslami kimliği yok eden ve dinin rengini zayıflatan filmleri de içermektedir. Temelde İslam dünyasında karşı karşıya kaldığımız kültürel zorlukların bir kısmı bu sanayi ve sanattan kaynaklanıyor ve bunun sonucunda da Siyonist hedefler doğrultusunda akılsızca yürütülen bir psikolojik savaş ortaya çıkıyor ve bu bir gerçektir. Siyonizm hedeflerini diğer toplumların kültürel, milli ve manevi inançlarını değiştirmeden ulaşmanın mümkün olduğunu bildiğinden, bu amacını insan inanç ve değerlerini değiştirerek, milletlerin dini inançlarını yok ederek gerçekleştirmeye çalışmaktadır. Sinema alanında uluslararası Siyonizm, anti değerleri yayarak ahlaki yozlaşmayı, şiddeti ve paraya tapınmayı teşvik ederek dünyayı ihmale ve gündelik hayata sürüklenmeye çalışmakta ve tüm bu durumlarda sadece kendi ekonomik ve siyasi çıkarlarını düşünmektedir. Günümüzde aile filmlerinde, hatta çocuk filmlerinde şehvetin, paraya tapmanın ve şiddetin izlerini görebilmekteyiz. Siyonizmin temel kaygılarından biri, İsrail hakkındaki kamusal söylemin ahlaki ve stratejik argümanları yansıtmasını sağlamaktır. Çeşitli ajanları bunu sürekli olarak İsrail'in stratejik değerini vurgulayarak, İsrail'in ve kuruluşunun tek taraflı tanımını tekrarlayarak ve siyasi tartışmalarda İsrail'in eylemlerini savunarak yapıyor. Hedef, insanları Amerika ve İsrail'in aynı çıkarlara ve değerlere sahip olduğuna ikna edebilmektir. İnsanların İsrail'i destekleme yönünde konuşmasına ve düşünmesine öncülük etmek son derece önemlidir. Zira İsrail'in politikası, örneğin işgal altındaki topraklar, İsrail'in tarihi ve Amerika'nın Batı Asya politikasını şekillendirmedeki rolü hakkında özgür ve samimi bir tartışma, kolaylıkla İsrail'in Batı Asya politikasını şekillendirmeye yol açabiliyor. İsrail'in Amerika'da sorgulanması ve halkın onunla ilişkilerini sınırlandırılması isteniyor. Bu nedenle rejimdeki önemli faktörler, İsrail ile ilgili tartışmaların kamusal medyaya, danışmanlık kurumlarına ve akademik çevrelere sızmaya çalışıyor. Çünkü bu kurumlar kamuoyunun şekillenmesi açısından hayati bir öneme sahiptir. İsrail'i olumlu kılacak bu politikaları eleştirenleri ya da Amerika'nın İsrail'e koşulsuz desteğinin erdemlerini dışlayacak hiçbir tedbirden vazgeçmiyorlar. Elbette bu çabalar her zaman başarılı olmamaktadır. Fakat yine de kamuoyunun İsrail'e karşı olumlu düşünmesinde etkili olmaktadır. Değerli dinleyiciler, Filistin İbrahim Toprakları isimli podcast serisinin bugünkü bölümünün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bugünkü sohbetimizde sizlere Yahudi Devleti'nin Siyonistler tarafından nasıl tasarlandığını ve Siyonistlerin bu konuda kullandıkları araçlara değindik.
Bir sonraki sohbetimizde ise Siyonistlerin Filistin'in mülkiyeti iddiasından bahsedeceğiz. Dinlediğiniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7:20 ile 8:50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19:50 ile 21:20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21:20 ile 22:20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca sabah yayınlarımızı İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden de yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Islami Projatantro Iraner Bishwo Karjokromer Bangla Onushthane apnader Shagoto Janacchi.